Merhaba sevgili bunu dinleyen. Rehberim Satarı ile geçirdiğimiz 10 günden notları sana aktarmaya devam edeceğim bu kayıtta. Ama anlatacağımı sana anlatmadan önce yine Cibran'dan bir önceki kayıtta sana söz verdiğim çarmıha gerilen hikayesiyle başlamak istiyorum. Cibran şöyle yazmış. Haykırdım insanlara. Çarmıha gerin beni. Dediler ki, neden vebalin bizim boynumuzda olsun? Yanıt verdim. Meczupları çarmıha germezseniz nasıl başınız göğe erer? Bu sözüme kulak verdiler ve çarmıha gerildim. Çarmıha gerilince huzura erdim. Yer ve gök arasına asıldığımda başlarını kaldırıp bana baktılar. Daha önce hiç kaldırmadıklarından başları göğe erdi. Karşımda durmuş beni seyredenlerden biri seslendi. Neyin kefaretini ödemek niyetindesin? Bir başkası bağırdı. Hangi dava uğruna feda ediyorsun ki kendini? Bir üçüncü dedi ki, bu bedel karşılığında fani şöhret satın alabileceğini mi sanıyorsun? Sonra dördüncüleri dedi ki, şuna bakın nasıl da gülümsüyor. Böylesi bir acı bağışlanabilir mi? Hepsine şöyle yanıt verdim. Dedim ki, yalnız gülümsediğimi anımsayın benim. Ne kefaret ödüyorum, ne kendimi feda ediyorum, ne de şöhret peşindeyim. Bağışlayacak bir şeyim de yok. Susamıştım. İçmek için kendi kanımı verin diye yalvardım size. Bir meczubun susuzluğunu kendi kanı dışında ne giderebilir ki? Dilim tutulmuştu. Açtığınız yaralar bana ağız olsun istedim. Sizin günleriniz ve gecelerinizde hapsolmuştum. Günlerin ve gecelerin büyüğüne açılan bir kapı aradım. Gidiyorum şimdi. Benden önce çarmıha gerilenlerin gittiği gibi. Sanmayın ki çarmıha gerilmekten yorulduk. Çünkü sayısı giderek artan insanlar daha büyük yerlerle daha büyük göklerin arasında çarmıha germelidirler bizi. Satırıyla geçirdiğim bu 10 günde defalarca çarmıha gerildiğimi düşündüm. Bile isteye çarmıha gerilmek. Bu ne demek? Travmaların yarattığı izleri, ezberleri tekrar tekrar gözden geçirip neye neden tepki verdiğini ve nasıl tepki verdiğini tekrar tekrar gözden geçirip artık o yola girmemeyi öğrenmek. Karma unutmaktır. Dharma hatırlamaktır demişti Satarı bana. O ezberleri nasıl yönelttiğim, o ezberlere nasıl kaçtığım, nasıl girdiğim, bunların hepsi unutmaktı. Yine geçen gün bu inzivamızda çokça konuştuğumuz bir konu hakkında bana bir mail attı. Ve şunu konuştuk. Birçok insan uzun süredir adandığı yolu bırakma eğilimi gösteriyor. Şu an toplu şekilde bu gerçekleşiyor. Ve başka bir yol, yeni bir yöntem arıyor. Ama şu an aslına bakarsan adanmışlıklarımızı tekrar gözden geçirmeye, güncellemeye, aslında niyetimizi sağlamlaştırmaya ve niyetimizin arkasında gerçekten olup olmadığımızı değerlendirmeye açıldığımız bir dönem. Kundalini yoga öğretisinde Yogi Bhajan'ın verdiği mutluluğun 7 adımı vardır. Biliyorum çokça 8 adımda, 9 adımda mutluluk vesaire gibi postlar görüyorsun, yazılar yazılıyor. Yogi Bhajan'ın tarifi şu şekilde. Özellikle 3 gün derine indiğimizde mutluluğun 7 adımına baktık. İlk adım Commitment. Yani söz vermek. Sana az önce bahsettiğim gibi söz vermek konusunda tıkanmışlık yaşıyordum. Aslında burnout, yanma da diyebiliriz buna, zihinsel sıkışıklık da diyebiliriz. Söz vermek, vermemek, bağlanma teorisi açısından da baktığımızda aslında kaçıngan bir tavra girmiştim. Çünkü yorgundum. Sana daha önce söylediğim gibi bir şeye söz verirsem onun bütün sorumluluğunu almak beni korkutuyordu. Artık sorumluluk almak beni korkutuyordu. Sonra mutluluğun ilk basamağının söz vermek olduğunun üzerinden geçince neye söz vermekten korkuyorum? Neyin arkasında durmaktan korkuyorum diye kendime sormak zorunda kaldım. Dedim ya, çarmıha gerilmeye pek meraklıyım. Dolayısıyla bu soru beni çarmıha gerdi. Aslında asıl söz vermekten korktuğum kendi öz bakımım, kendi hayatıma, tek başıma varoluşuma, yaptığım seçimlere, kararlarıma, bunların arkasında durmaya dair söz vermekten korktuğumu fark ettim. Ve bu korku gündelik olarak kendime bakmamın da, kendimi esirgememin de birçok deneyimden önüne geçiyordu. Bugünlerde pek çok arkadaşıma, dostuma da söylüyorum. Kendime sık sık şu soruyu sormaya çalışıyorum. Kendini seven bir insan şu anda nasıl davranırdı? Bunu yeni baştan öğrenmemiz gerekiyor. Kendime de yeni baştan öğretmeye çalışıyorum. Kendini seven bir insan nasıl davranır? Ve mutluluğun ilk basamağı olan söz vermek, adanmak, bu sorunun cevabına verdiğim her neyse ona sadakat göstermek aslında bir noktada. Kendi mutluluğuna dair kendine söz vermek, kendi iyiliğine, kendi bakımına dair kendine söz vermek. Şimdi neye ihtiyacım var? Bana ne iyi gelir? Ne hissediyorum? Temel sorularını kendine sormaya dair bir söz vermek. Ve bunu bu çerçevede, bunu destekleyecek olan pratiklere dair kendine söz vermek. Buna sadhana diyebiliriz, günlük pratikler diyebiliriz, kendine bir rutin oluşturmak diyebiliriz. Küçük küçük başlamak. Bunu ilk bana söylediğinde adanmışlık ve söz verme konusuna geçtiğimizde Gücünü ve Cesaretini Geri Çağır serisinde, o meditasyon serisinde, 11 ayrı meditasyondan oluşan seride de ilk adım buydu. Evrensel bilgeliğe bağlanma meditasyonu. Om Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudeva. Bunu söyleriz, bu mantrayı söyleriz. Ve söz vermenin, neye söz verdiğimi hatırlamanın mantrasıdır bana göre. Kendi öz bakımıma, kendi iyiliğime söz verirken bir önceki kayıtta da söylediğim gibi zihni sonsuzluğa yönlendirmenin önemini de anladığım bir yerden bu meditasyon ve bu mantra farklı bir anlam kazandı benim için. Geçen gün 40 günlük sadhanamızı, sabah pratiklerimizi şu an yöneten, onlara liderlik eden sevgili yoldaşım Uğurgül'de de konuştuğumuz gibi Om Namo Gurudev Namo demek bizim için dersi böyle açıyoruz demekten çok daha öte bir şey. Om sonsuzluğun bu dünyada var olmuş hali. Om değil, O-N-G, Om. Om Namo Na ölüm demek, Mo yeniden doğum demek. Om Namo bu dünyada olan her şeyin önünde eğiliyorum. Ve bu eğilmeden doğru pratiğime başlıyorum. Ve guru dev, beni guru karanlıktan aydınlığa taşıyan demek. Dev, ötesindeki, ötesinden gelen, beni karanlıktan aydınlığa taşıyan, gözle görünmeyen bilgeliğin de önünde eğiliyorum. Eğilme eylemi, kafamızı yere koyduğumuzda, namu, na ölüm, mo, yeniden doğumsa eğer, kafamı, anlamı her yere koyduğumda, yani kendi iyiliğim için, kendi ihtiyaçlarım için, zihnim sonsuzluğa eğer odaklıysa, eğilebilirsem, bütünün ve birliğin hayrı için de eğilmiş oluyorum. Ve ben günüme daha hiçbir şey yapmadan bu eğilme eylemini gerçekleştirerek başlıyorum. Pratiğime bu eğilme eylemini gerçekleştirerek başlıyorum ki o pratikte oturduğumda, sonsuzluğa ve boşluğa açılma niyetiyle oturduğumda zihnim travmaların, yaraların, bugüne kadar yaşanmışlıkların ya da gelecek kaygısının bana getirdiği her ne varsa zihnim bunları gönderdiğinde sonsuzluğun bana verdiği güçle ve bu dünyada deneyimlemiş olduğum bilinçaltımın kanalizasyon duvarlarına yapışmış olan o her neyse onu sonsuzluğa yönlendirerek ve buna eğilerek kendi iyiliğim için kendimin yanında durma sözü. Ve hemen sonrasında da koruma mantrasını söyleriz. Buna koruma mantrası diyoruz çünkü aslında bizi kendi zihnimizden koruyor bir yerde. Egomuz ve zihnimizin birleşmesinden koruyor. Ego kötü bir şey olduğu için değil ama eski kalıpları, eski ezberleri bize getirdiği için. Onun yerine zihin ve sonsuzluğu birleştirmeye çalışıyoruz demiştim, hatırlarsın. Koruma mantrası şöyle diyor. Ad gure name, jugad gure name, sat gure name, siri guru deve name. Ad gure name, her şeyin en başlangıcındaki beni karanlıktan aydınlığa taşıyan rehberliğin önünde eğiliyorum. Yine namo name, yine eğiliyorum, ölüyorum ve yeniden doğuyorum. Ölümüm teslimiyetle oluyor, yeniden doğuşum zihnimi sonsuzluğa yönlendirerek oluyor. Jugad gure name, bu bilgelik çağlar boyunca gerçekliğini korudu. Dönemler boyunca, yugalar biliyorsun, çağlar var. Şu an kova çağındayız, daha önce balık çağındaydık. Bütün bu çağlar boyunca bu bilgelik, önünde eğildiğim bilgelik gerçekliğini korudu. Ve ben onun önünde eğiliyorum. Sat gure name, işte bu. Gerçek rehber budur. Gerçek öğretmen budur. Kişilerden, isimlerden, benliklerden öte gerçek öğretmen, o en başta ve çağlar boyunca gerçekliğini korumuş öğretmenin önünde eğiliyorum. Ve doğrudan öğretme işini sonsuzluğa aktarıyorum. Ve Siri Guru Deva Name, işte bu karanlıktan aydınlığa taşıyan ilahi öğretmen beni aydınlatacak olandır. Ve ben onun önünde eğiliyorum diyoruz. İşte bu gerçek bir commitment. Bağımlılığı olmayan hiçbir insan yok diyor Yogi Baca. Çok doğru. Herhangi bir şeyin çok rahat bir şekilde kölesi olabiliyoruz. Eğer bir şeyin kölesi olacaksak, sonsuzluğun önünde eğilmenin, sonsuzluğun kölesi olmak her zaman bir insan için özgürleştirici ve özgünlüğüne yaklaştıran bir eylem oluyor. Dolayısıyla mutluluğun ilk adımı söz vermek, sonsuz benliğine, kendi iyiliğine ve oradan gelen mesajlara, düşüncelere, İçindeki o evet şimdi bunu yapmalısın diyen sezgiye güveneceğine, onunla birlikte hareket edeceğine dair söz vermek ve adanmak. Bana yaptırdığı ilk şey şuydu. Kendine dair söz vereceğin 10 tane şey yaz ve çok küçük bir şeyden başla. Sabah kalktığımda dişlerimi fırçalayacağım bunlardan biri olabilir. Her gün Köpeğimi yürüyüşe günde 2 defa çıkaracağım, bunlardan biri olabilir. Her gün en azından 2 litre su içeceğim, bunlardan biri olabilir. Küçük sözleri vermeye başladığımızda bana ne iyi geliyor diye de düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla evet, her sabah 1 saat erken kalkmak bana iyi geliyor. Buna dair kendime söz veriyorum deyip bunu takip ediyor olmak bizi mutluluğun ikinci adımına, karaktere götürüyor. Karakter bir bütün olarak kendine verdiğin sözleri, hayatını oluşturan erdemleri sürdürülebilir kılmakla ilgili. Karakter basamağına geldiğimizde bana verdiği sorgu şuydu satırının. Hayatını oluşturan 5 tane temelden bahset bana dedi. 5 tane sütundan bahset dedi. Nedir bu? Bunun için yürüyüş yap, vakit ayır ve o 5 erdem nedir? Benim için güvenlik, kendimi güvende hissediyor olmam, kendimi kendi bedenimin içinde, kendi hayatımın içinde, dostlarımla bir aradayken, yaptığım işte, ekonomik olarak, ilişkilerimde, kalbimin içinde, duygularımda güvende hissediyor olmak benim hayatımın birinci sütunuydu. Ve ikincisine geçtiğimde zarafeti, zarif olmayı, nezaketi ikinci sütun olarak belirlemek istedim. Çünkü zarafet olmadığında, nezaket olmadığında, bunu öngörmediğinde, bunu önceliklendirmediğinde hayatın sanatı olmuyor bence. Çünkü bir gün yine Satır ile konuşurken, o zaman eğitmenliğimin ilk yıllarıydı, İnsan olmaktan nefret ediyorum dedim ya. Yani gerçekten insan olmak çok zor. Bu kadar duygu yaşıyor olmak, sürekli bedenin ağrıyor olması, sabah uyanıyor olmak, sürekli beslenmek zorunda olmak, hareket etmediğimde bedenimin kasılması, her gün pratiğe oturmak zorunda kalmak, çünkü unutuyor olmak. İnsan olmak çok zor demiştim. O da bana, biz insan olmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Asıl insan olmaya çalışma süreci belki zorlayıcı. Gerçekten hatırladığımızda insan olacağız. Ve bu human, zihni ışıkla dolu olan demek. Zihnimizi tamamıyla ışığa yönlendirdiğimizde o zaman insan olma sanatını deneyimliyor olacağız demişti. Dolayısıyla zarafet benim için ikinci sütun oldu. Üçüncü sütun yaratıcılık ve yaratım benim için. Üretmediğimde, yaratmadığımda, bu sistemin bize dayattığı değerli hissetme duygusuyla ne kadar alakalı. Yani ürettiğin ölçüde değerlisini bize dayatan bir sistemin içinde üretkenliğin, sürekliliğinin peşinde olmak sorgulanması gereken bir konu hakikaten. Ve fakat ürettiğimde, yarattığımda gerçekten az önce bahsettiğim Ong Namo Guru Dev Namo ve Ad Gure Namo Jugad Gure Namo, yani bütün zihnimi olana, ötesine, baştan beri bu varoluşun en başından beri kaynak olarak orada duran bilgeliğin önünde eğilerek başladığım günde içime gelen, kalbimi heyecanlandıran, yüreğime akan eylemler her neyse, oradan üretime geçmek benim için hayatı anlamlı kılan önemli bir öge. Dolayısıyla yaratmak, üretmek, ilham bulmak, o ilhamdan yaratıma geçmek benim için hayat tatmininin temellerinden bir tanesi. Bir sonrası aşk, aşık olmak, bir ilişkinin içinde aşkta olmak gibi dahi değil. Aşkın kendisi olmak. Geçen gün okulda da paylaştık. Bir portakal çekirdeğine bakıp portakal ağacını göremiyorsan Tanrı'yı görmen nasıl mümkün olabilir ki diyor Yogi Bacan. Baktığım her şeyde aşkı görmek, bütün hücrelerimde aşk olmak, aşkı hissetmek, nezaketle, zarafetle yaratımımı, kendi güvenliğimi, aşk olduğum algısıyla sağlamak ve bunun içine yerleşmek benim için hayatta olmanın, insan olma sanatının en önemli temellerinden biri. Ve tabii ki bütün bunların en önemli sütunu disiplin. Disiplin, kendine bakma disiplini, kendin olma disiplini, kendine ihanet etmeme disiplini, uyumlanma kaygısıyla kendi merkezinden çıktığında kendini şefkatle kendi merkezine alma disiplini. Sistem o kadar kuvvetli çalışıyor ki sürüden ayrılanı kurt kapar korkusuyla uyumlanmak için, dışlanmamak için, ait olabilmek için kendimize zaman zaman dışarıda bile olmasa kendi düşüncelerimizde bile ihanet edebiliyoruz. Dolayısıyla o hep kendini dinleme, kendi merkezinde kalma, merkezinden kaydığında şefkatle geri alma disiplini ve bütün bunlar için ihtiyacın olan, sana destek olabilecek o araç kutunda her ne varsa, meditasyon mu var, bahçe mi yapıyorsun, yürüyüş mü yapıyorsun, köpeğinle mi vakit geçiriyorsun, bir dostunla mı konuşuyorsun, o her neyse onu kendine verebilme disiplini. Disiplin derken bundan bahsediyoruz. Sana rağmen değil, senin için. Sana iyi geleni tekrar tekrar kendine verebilmekten. İşte bu temelleri eğer ben kendiminkileri seninle paylaştım, sen de kendin için yazmak istersen, bu senin karakterini oluşturuyor. Omurganı oluşturuyor. İnsan olma, insan olma sanatını icra ederken taşıdığın omurgayı oluşturuyor. Karakterli insan böyle oluşuyor. Ve karakterli insandan mutluluğun üçüncü adımı doğuyor. Karakterli insan saygınlık doğuruyor. Saygınlık özgünlüğün, öz saygının ve gözünün değdiği her şeye var olduğu için saygı duymanın manyetik alanına getirdiği bir titreşim saygınlık. Saygıyı kazanamazsın. Saygı kendiliğinden doğar. Sen o ortama girdiğinde kişiler kendiliğinden bunu duyar ve bu senin karakterinden beslenir saygınlık. Dolayısıyla saygı görmek için bağırıp çağıran liderler, verilen cezalar, dayatmalar saygıyı değil korkuyu doğuruyor. Kişinin saygın olması kendisine ve tüm can taşıyanlara, ağaçta, taşta, dağda, çayırda, çimende, bir hayvanda ve bir insan da buna dahil. Bütün bu varoluşu, her şeyin aşkla dönüşünü, bütün evrenin semah dönüşünü gördüğünde, buna saygı gösterdiğinde dördüncü adım, mutluluğun dördüncü adımı kendiliğinden oluşuyor. İlahi benlik, ilahilik, divinity. Her şeyde aşkı gördüğünde birlik bilincine, her şeyin bir olduğuna, hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığı bilincine ulaşıyorsun. Ve dualitenin ötesinde yine Om Namo Guru Dev Namo olan ve ötesinden gelen bütün öğretmenlerin önünde eğildiğin o ilahilik noktasında hayat tatminini aramak yerine artık akışın, harmoninin, uyumlanma arayışının yerine akışın, akışla beraber aşkla dans etmenin haline bürünüyorsun. Bu mutluluğun dördüncü adımı, dördüncü basamağı. Ve bu dans hali, ne zaman bitecek diye bir kayıt yapmıştım. Osho'nun sözü aklıma geliyor. Neden diyorlar Osho'ya, bu düzen neden böyle? Nedeni yok diyor, sadece dans ediyoruz. Sadece dans ediyoruz. Bu dans kişiye zarafet getiriyor. Hareketlerinde, sözlerinde, mimiklerinde, davranışlarında, bir insana yaklaşırken, Michael Brown'la varoluş süreci yaparken bir bölümünde Michael Brown süpermarketteki kasiyere nasılsınız diye sorun, onun gözlerinin içine bakın diyor. Bunu ilk okuduğumda bu kadar uzaklaştı mı insanlar sadece ürününü verip oradaki insanı, insanın insan olduğunu unutacak kadar birbirinden uzaklaştı ve bu bir kitaba mı girdi diye düşünmüştüm. Zarafet, herkesin bir deneyim yaşadığını hissederek adımlarının dünyayı öper gibi, Kızılderililerin dediği gibi dünyayı öper gibi, dünyaya aşkını aktarır gibi, gözlerinden aşkı aktararak her adımında, her adımında zarafet, mutluluğun beşinci basamağı. Ve bu empowerment'ı, sana büyük bir güç veriyor diyor. Altıncı basamağı mutluluğun. Gücün baskılamayla, gücün savaşarak, gücün yanındakinin varlığına müdahale ederek alındığını düşünen bir toplumda zarafetin, ilahiliğin, karakterin, saygınlığın, adanmışlığın, kendi varoluşuna, kendi ruhunun amacına ve ötelerinden gelen bilgiye, zihnini sonsuzluğa odaklamaya adanmışlıktan gelen bir güçten bahsediyoruz burada. Yani öz farkındalıktan. Yani bir an içinde. Andan başka hiçbir şey yok. Hep konuşuyoruz. Hayatının içinde o anda ne oluyor fark ederek. Güçlü ve zayıfı bilerek. Kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilerek. Ve bunları kapsayarak adım atmaya devam etmek. Yine Satari ile çok sık konuşuyoruz tabii, temelde bana aktardığı ana mantra devam etmek. Hep bunun üzerine devam etmenin yüz yolunu yaz. Bir Almanya'daki yine bir inzivamızda bana verdiği bir görevdi bu. Nasıl devam ederimin 100 farklı yöntemini düşün. Çünkü biliyordu ki benim bir noktada bunlara başvurmaya çok ihtiyacım var. Yine dediği tek bir şeyden emin ol, o da teste tabi tutulacaksın. Yani kendi zihnin seni test edecek. Kendi zihnin seni sınayacak. Buradan geçecek misin? Geçmeyecek misin? Hangi eski yöntemlere mi döneceksin? Yoksa yenisi için kendinle dürüstçe yüzleşmeye açık kalacak mısın? Çünkü bazı noktalarda ego ilk başta çok daha açık oluyor değişmeye. Ama bir noktadan sonra çok kurnaz bir hal alıyor. Kendim de fark etmiyorum ne olduğunu bazen. O yüzden durup dinlemek, hep farkında olmak, şu an ne hissediyorum, bunu daha önce hissetmiş miydim, nerede hissetmiştim, yine varoluşta uyguladığımız bir yöntem. Bunu ilk nerede hissetmiştim? Daha önce hissetmiş miydim? Benzer bir deneyim yaşamış mıydım? Nasıl gelişmişti? Kendinle bunu oturup çalışmak sana güç veriyor. Ve ondan sonra bu benim zayıf yanım diye yargılamaktansa Bu benim zayıf yanım. Buraya daha özenle yaklaşmalıyım demek seni güçlü kılıyor. Asıl güç dürüstçe hayatın gözlerinin içine bakıp dürüstçe adım atmaya devam etmek. Önce kendine, sonra çevrene. Her şeyi söylemek zorunda değilsin elbette ki. Dürüst olmak demek aklından geçen her şeyi herkese her an söylemek zorunda olduğun anlamına gelmiyor. Tam tersi. Yunus Emre'nin dediği gibi sırrımızı cahile söyleme diyor. Cahil burada okumamış anlamında değil. Senin söyleyeceklerini duymaya hazır olmayan kişilerle sırrımızı paylaşma diyor. Dolayısıyla kendine önce dürüst, sonra adımlarında dürüst olmak mutluluğun 6. basamağı olan gücü sana veriyor. Güçlenmeyi sana veriyor. Aynı zamanda güçlü bir sinir sistemi, dayanıklı bir sinir sistemine sahip olmak, hassasiyetinin kitapta da dediğim gibi, rahatlama rehberinde de yazdığım gibi, hassasiyetinin altını kısmadan, bugünlerde çok antidepresan alan dostum var. Ben de çok uzun süre antidepresanlarla yine kitabımda anlatıyorum, yaşadım. Depresyonun getirdiği o endişeyi, mutsuzluğu, o hissizlik halini giderebilmek için bütün duyguların antidepresanlarla altını kısıyoruz ve hiçbir şey hissetmemeye başlıyoruz. Oysaki hayat mutluluğun, üzüntünün, acının, korkunun, endişenin hepsinden birer parçanın hissedildiği bir bütün. Tıpkı bir yemek gibi. Yemekte eğer acı baskınsa o yemeğin içindeki sebzeyi, tuzu, yağı ya da salçayı hissedememeye başlıyoruz. Sadece acıyı hissetmeye başlıyoruz. Oysaki yemeğin içinde yemeğin aromasını oluşturan bir sürü içerik var, bir sürü malzeme var. Onların tadını, hayatın hazzını kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla güçlenmek, dayanıklılık, o hassasiyetin altını kısmadan, o hazın da altını kısmadan hayatta yaşadığımız birçok şeye de farklı duyguların olabileceğini kabul ederek karşımıza ne çıkıyorsa, gereken neyse kendi ihtiyacımızı gözeterek, ne dedim konuşmanın başında, kendime hep hatırlattığım, ne de olsa bu bir kendime not. Kendini seven bir insan şu an nasıl davranırdı? Bencil olan bir insandan bahsetmiyorum. Tam olarak Şifşaran'ın bana zamanında dediği gibi özverili bir bencillikten bahsediyorum. Çünkü eğer kendi ihtiyacını öngörebilirsen, kendi ihtiyacını karşılayabilirsen, karşındaki insana zarafetle, nezaketle bu ihtiyacını ifade edebilirsen, muhtemelen karşındaki insan sensin. Bu bir kovacı sutrası biliyorsun. Karşındaki insan da kendisine kendi ihtiyacını karşılamak için alan açma izni verebileceğini hatırlayacak. Her şeyin organik olması önemli. Ben şu an bunu yapmalıyım düşüncesiyle değil. Gerçekten ihtiyacını samimi bir yerden aktarmak, organik olarak akması demek. Şu an sana aynalama yapıyorum. O yüzden bunu söyleyeceğim değil. Bana şu an böyle bir şey geliyor. Gerçekten bunu hissediyorum ve seninle bunu paylaşmak istiyorum. Samimiyetiyle karşındakinin sen olduğunu bilerek aktarmak. Asıl güç, asıl dayanıklılık, asıl devam etme kudreti bu. Ve bu bizi 7. adıma götürüyor. O da hizmet etmek. Sen bunu yaptığında, karşındakine kendi ihtiyacını aktardığında, kendi gücünde olduğunda, onun yerine, onun duygusal sorumluluğunu alarak davranmadığında, aslında önce kendine ve kendinden doğru birliğe hizmet ediyorsun. Japci'de Guru Nanak, feda diye bir şey yoktur der. Burada feda etmenin,
hizmet etmenin içindeki, hizmet etme kavramının içindeki fedanın anlamını buradan anlıyoruz. Feda etmek diye bir şey yoktur. Çünkü elimin verdiğini veren el aynı zamanda alandır. Michael Brown çok güzel bir alıştırma yaptırır. Aynanın karşısına geçer ve aynanın karşısında, aynada gördüğüne elini uzat ve ver, ne görüyorsun der. Kendine doğru elini uzattığında aynada sana doğru elini uzatan bir el görürsün. Ve hayat da aynen böyledir. Kısa vadede kazanıyor gibi görünmesen de emin ol, verdiğin her şey, ne vadede olursa olsun, zaman diye bir şey yok. Ben buna inanmıyorum. Zaten benim inanmamla da ilgili bir şey değil. Einstein'ın da kanıtladığı gibi zaman diye bir şey yok. Vermeye devam et. Potansiyelin doğrultusunda vermeye devam et. Kendi ihtiyacını karşılayabildiğin ölçüde vermeye devam et. Yoksa kendini yok sayarak vermekten, kendini yok sayarak kendini paralamaktan bahsetmiyoruz. Feda denilen şeyin içinde fayda yoktur diye bir cümle de var aynı zamanda. Eğer bir fayda bekliyorsan, senin için feda büyük anlam taşır ve bu da bir beklentiye neden olur. Dolayısıyla beklentinin olduğu yerde hizmet yoktur. Yaptığın şeyi gerçekten arkana bir daha dönüp bakmayacak, o insandan hiçbir şey beklemediğinden emin olacak yerde yaparsan eğer, beklentisizce yaparsan, gerçek hizmetin getirdiği mutluluğu deneyimleyebilirsin. Mutluluğun 7 adımı. Basit ama kolay değil diyor Yogi Bhajan. Basit ama kolaylaştırmak mümkün. Kendini yanında oldukça, kendini dinlemeye devam ettikçe, sana iyi gelen şeyleri yaptıkça ve bunu birlik bilinciyle, var olan her şeyle paylaşmaya, var olan her şeye zarafetle, kendi gücünde kalarak, kimsenin gücünü ondan almaya çalışmadan, herkesin kendi gücünde olmasına alan açarak, kendini açtığında herkese alan açmış oluyorsun. Bunu hatırlayarak, verdiğin sözlerle, karakterinle, saygınlığınla, ilahiliğinle, zarifçe. Ve dinlediğin için teşekkür ederim. Bu kayıtlar devam edecek. Yürekten, kalpten, Satnam.